Ayrım 23.
Mustafa Necip Bey ciddi bir şey söylemeye hazırlandığını belli etmek ister gibi öksürdükten sonra söze başladı. Bu konuşmalar iyi hoş da bizim burada daha acil meselelerimiz var. Bu komitacılar azdılar ama kimse sormuyor. Bu adamlar o silahları alacak paraları nereden buluyorlar diye. Hakikaten geçenlerde benim de aklıma takıldı bu mevzu. Mustafa Necip Bey haklı bulunmanın gururuyla "Hah!" diye güldü. Asıl mevzu şimdi bu. Bunlara Rusya'dan, Avusturya, Macaristan'dan para geliyor ama asıl bunlara buradaki Bulgar zenginleri yardım ediyor. Gizli gizli para veriyorlar. Şimdi biz birkaç arkadaş düşündük. Yan halkın yaşadığını temizleyeceksin birader. Susup Ragıp Bey'in tepkisini bekledi. Ragıp Bey ses çıkarmadan lafın devamını bekleyince o da kaldığı yerden devam etti. Biz paraları kimlerin verdiğini biliyoruz ama haklarında bir delil yok. Birden lafı uzatmaktan sıkıldı. Anlayacağım biz bu herifleri temizleyeceğiz. Var mısın? Ragıp Bey omuzlarını silkti. Olur. Mustafa Necip Bey bu kadar kısa bir cevap beklemiyordu. Yani varsın. Olur dedim ya birader. İyi. Yarın 6'da kristale gel o zaman. Tabancanı da yanına al. Ben tabancamı hep yanımda taşırım zaten. Ertesi akşam tam sözleştikleri saatte kristal gazinosundaydı Ragıp Bey ama Mustafa Necip henüz gelmemişti. Bütün duvarları aynalarla kaplı salonun içi tıklım tıklım doluydu. Sakallar, bıyıklar, fesler, redingotlar, plastron, boyun bağlar, setreler, ceket ataylar ve bu kıyafetlerin içindeki çeşit çeşit insan karmakarışık bir halde aynalara yansıyor. Bütün görüntüler bir aynadan diğerine vurduğundan çoğalıyor, artıyor, birbirine karışıyor. İçerideki gürültüyle birlikte dev bir elin avucunda gelişigüzel alıp sıkıştırdığı bir insan topağına dönüyordu. Türkçe, Rumca, Fransızca, Yahudi aksanlı İspanyolca sözcükler kalabalıktan kopup saç örgüsü gibi birbirlerinin içine dolanıyorlar, anlaşılmaz bir uğultuya dönüşüyorlardı. Çoktandır dağda, bayırda, bataklıklarda, insansız yerlerde dolaşan Ragıp Bey'in bu kalabalık ve gürültüyle karşılaşınca bir an başı döndü, kendine bir bira ve tuzlu badem söyledi. İnsanların yaşadıklarını, içkiler içtiklerini, lokantalara, gazinolara gittiklerini, seviştiklerini neredeyse unutmuştu. Demek biz ölümle boğuşurken bunlar her akşam burada eğleniyorlar diye geçirdi içinden. Onların bu sıradanlıklarını küçümserken hemen 20-30 kilometre ötelerinde dolaşan ölüme, ölen insanlara hiç aldırmadan hayatlarını sürdürmelerine öfkelendi. Eğer girdiği çatışmalardan birinde ölseydi, buradaki insanların hiçbiri onun eksikliğini hissetmeyecek, şimdi olduğu gibi gene gürültülü bir şekilde konuşup gülüşerek içkilerini içeceklerdi. Birasını bitirirken nefes nefese içeri girdi Mustafa Necip Bey. Kusura bakma birader, geç kaldım. Hadi hemen çıkalım, herifi kaçıracağız. Hesabı ödeyip çıktılar. Gideceğimiz yer yakın dedi Mustafa Necip. Hemen arka sokakta, köşede bizi bir araba bekleyecek. İşi bitirdikten sonra arabayla kaçacağız. İyi. Hızlı adımlarla yürüyüp arka sokaklara saptılar. Mustafa Necip önden gidiyor, yol gösteriyordu. Panjurları kapalı, bahçelerinde manolya ve palmiye ağaçlarının bulunduğu sessiz konakların geniş bahçeler içinde yan yana dizildiği bir sokağa girdiler. Sokağın öbür ucunda bir araba bekliyordu. Sokağa girdikleri sırada karşı kaldırımda siyah elbiseler giymiş, siyah melon şapkalı, kısa boylu bir adamın elindeki çantasıyla yorgun bir şekilde yürüdüğünü gördüler. Adam etrafına bakmıyordu bile, başını önüne eğip bir düşünceye dalmıştı. Mustafa Necip Bey, Ragıp Bey'e işte bu, dedi. Karşı kaldırıma geçip adamın arkasından yürümeye başladılar. Mustafa Necip Bey nedense biraz yavaşlayıp bir adım geride kalmıştı. Ragıp Bey tabancasını çıkartıp eline aldı. Tabancalı elini aşağıda vücuduna yapışık tutarak hızla yürüdü. Son bir defa daha etrafına bakınıp kimsenin olmadığını görünce adama bir adım yaklaşana kadar ilerledi. Adam birisinin yaklaştığını hala hissetmemişti. Elini kaldırdı, adamın ensesine bir el ateş etti. Adam ses bile çıkarmadan sanki ölmeyi bekliyormuş gibi yüzü koyun yere yıkıldı. Çantası hala elindeydi. Koşarak sokağın ucundaki arabaya bindiler. Arabaya binerlerken hadi diye bağırdı Mustafa Necip arabacıya. Araba bir kamçının şaklamasıyla birlikte sarsılarak hareket etti. Olay yerinden epeyce uzaklaştıktan sonra Ragıp Bey bir sigara yaktı. Kimdi bu adam dedi. Vallahi adını ben de bilmiyorum birader. Uzun bir adı var ama bunların hesabına Bulgar esnaftan para toplayıp dağa gönderiyordu. Ragıp Bey o akşamı karargâhta geçirdi, orada güvenli olduğunu biliyordu. İki gün sonra binbaşılığıyla Uzunov çetesini yok etmekteki başarısından dolayı 15 günlük memleket izni geldi. Yıllardan beri görmediği İstanbul'u yeniden mutlu, gerçekten sevindi. Evini, annesini, şehrini özlediğini bu izin haberiyle hissetti. Eğer olacakları bilse belki de İstanbul'a gitmezdi ama bilmiyordu. Cevat Bey'in yaşlandıkça filozoflaşan sesiyle söylediği gibi, gelecek insanların içinden bir ışık fışkıracağını bekledikleri bir karanlıktı faniler için. Daha gemiden indirdikleri anda görüntüsüyle bütün şehri büyülemişti. Geçtiği yollarda herkes duruyor, onun güzelliğini, eşsizliğini, erişilmezliğini bir anlığına da olsa seyredip bu güzellikten bir seyirci olarak payını almak istiyordu. Şehirde daha önce de otomobil görülmüştü. Büyük zenginlerin getirdiği birkaç araba, landonların, faytonların, çekçeklerin arasında dolaşır, süratini onların süratine uydurur, içlerindeki beylerle hanımların, insanların bakışlarına kayıtsız kalmaya çalışan gururlu duruşları, o arabalarla birlikte insanların hafızalarına kaydolurdu. Ama bu, o otomobillerin hiçbirine benzemiyordu. Kızıl bir şeytan gibi kıpkırmızıydı. İki yanında dörderden sekiz havalandırma yarığı bulunan upuzun burnu, gümüş nikelajlı tekerlekleri, arkasından kıvılcımlı dumanlar püskürten parlak egzozları, bagajının üstünde içine yedek lastiğin yerleştirildiği yuvarlak çıkıntısı, hareket ettiği anda bütün sesleri bastıran homurtusu ve her şeyi ardında bırakan süratiyle alevden bir canavardı o. Yüzünde her şeye ve herkese takılmaya hazır gülümsemesi, isyankar ve dağınık saçları, beyaz gömleği ve kahverengi bej baklava desenli kazağıyla üstü açık arabasının içinde oturan Konstantin Sezar, zengin mahallelerinin pahalıya alınmış sessizliğini homurtularla parçalayarak şehrin içinde dolaşıyor, arabasıyla erkeklerde kıskançlık, kanunlarda nedeni belirsiz bir şehvet uyandırıyordu. O kızıl homurtu her gün birkaç defa Mehpare Hanımların köşkünün önünden de geçiyor, çoktandır yeni tarz bir sevişme isteğiyle kamaşan etiyle başa çıkmakta zorlanan bu güzel ve azgın kadında o arabaya binip gitme, sonu meçhul bir maceraya atılma arzusu yaratıyor, sadakatinin son bağlarını da kopartıyordu. Homurtu duyulduğunda elinde olmadan pencereye gidip bakıyor, tuhaf bir kızgınlıkla domuz diye söylenir ki ateş etti. Onun ensesine bir yan olduğundan daha uzun gözüken o siyah saçlara yapışıp çekmek, o saçların sahibini sarsmak, ısırmak, hırpalamak ihtiyacı duyuyordu. Arabanın geçişini izlerken sanki kendisine sahip olabilmek, o arabaya doğru koşmasını önlemek ister gibi pencerenin pervazına parmaklarını geçiriyor, parmaklarının narin boğumları beyazlanana kadar tahtaları sıkıyordu. Bu serseri gülüşlü adam ona gel demezse bir gün kendiliğinden o gel demeden gidecekti. Duygularını her zaman denetim altında tutabilirdi ama etine söz geçiremiyordu ve bir sabah o araba geçerken başına bir örtü atıp kapının önüne çıkıvermekten korkuyordu. Bu adama duyduğu isteğin bir arabayla böylesine artıp dayanılmaz haller alacağını imkan yok daha önceden tahmin edemezdi ama bu araba kendini saklamak için bir mantoya bürünüp yeryüzüne inmiş şeytanın mantosunun altından gözüken sivri kuyruğu gibiydi. Kadınlarda onu tutup çekme ve şeytanla yüz yüze gelme arzusu yaratıyordu. Mehpare Hanımsa kendini savunmak ister gibi. O arabada hiçbir erkekte olmayan bir şiddet ve güç vardı demişti Osman'a. Sanki Konstantin'le değil de o arabayla sevişmek istermiş gibi ama aradığı şiddeti o dağınık saçlı adamın bedeninde bulacağını da daha ilk gününden biliyordu. Aslında belki de istediği ne o arabaydı ne de o adam. Kendisine yeni zevkler yaratacak yeni bir günah istiyordu yalnızca. Kocasının kendine vereceği yeni bir zevk, öğreteceği yeni bir günah kalmamıştı ama onun eti taze günahlarla beslenmeye alışmıştı ve yeni bir günah bulamadığı zaman açlıkla kıvranıyordu. Bu günah isteğinde karnını doyurmak için bir ceylanı parçalayan aslanın vahşeti ve masumiyeti vardı. Vahşeti başkalarına verdiği acıdan, masumiyeti ise bu isteğin karşı konulmazlığından ve doğallığından geliyordu. Mehpare Hanım bir keresinde Osman'a, "Beni hep ayıpladılar," demişti. Çünkü onlar arzunun gücünü ve günahın çekiciliğini bilmiyorlardı. Düşünüyorum da beni belki de yalnızca Şeyh Efendi anladı diyorum bazen. Günahı aralarında en iyi tanıyan oydu çünkü. Konağının önünden her gün kırmızı bir arabanın karısının içini karmakarışık ederek geçtiğini bilmiyordu Hüseyin Hikmet Bey ama yaralı bir hayvan gibi keskinleşen sezgileriyle kötü bir şeyler olacağını hissediyordu. Başını giyotine dayamış bir idam mahkumu gibiydi. Bir yandan artık indirin bıçağı, bitsin bu bekleyiş demek isterken bir yandan da yapmayın, affedin diye yalvarmak için müthiş bir istek duyuyordu. Beklemek yoruyordu onu ama korkarak beklediği olay gerçekleştiğinde çekeceği ızdırabın bu bekleyişin sıkıntısından çok daha büyük olacağını da kestirebiliyordu. Henüz olmasını beklediği olayın bir adı yoktu aklında. Ona bir ad koymaya uğraşıyordu ama derinlerde bir yerde onun adının ne olduğunu açıkça biliyordu. Mehpareye şehveti, zevke giden yolda bazı kuralların çiğnenebileceğini ben öğrettim ama bunları benimle yapsın diye öğrettim. Benden öğrendiklerini başkalarıyla da paylaşabileceği ilk başlarda hiç aklıma gelmemişti. Her an kötü bir haber duymayı bekleyen bir adam gibi yaşıyordu. İştahı kesilmiş, yüzü Şeyh Yusuf Efendi'yi andırır biçimde beyazlaşmıştı. Saçlarında tek tük aklar belirmiş, gözlerinin kenarlarında kırışıklıklar ortaya çıkmıştı. Karısına beslediği aşkı bütün çabasına rağmen unutamıyor, onun kendisine sevgiyle baktığı günleri, birlikte piyano çalışlarını, sevişmelerini özlüyordu ve hemen yanı başında duran birine duyduğu bu korkunç özlemi kimseye anlatamıyordu. Yanında duran, aynı evde uyuyan bir kadını özlemek başkalarının anlayabileceği bir his değildi. Bir keresinde yalnızlıktan ve sevgisizlikten çok yorulmuş, dayanamayıp annesine bir mektup yazmış, "Çok yalnız hissediyorum kendimi," demişti. Cevap Fransızca kısa "Bu demişti. Her şeyi bırak, hemen gel." Annesine o da Fransızca kısa bir mektup yazarak, "Her şeyi bırakabilseydim, kendimi bu kadar yalnız hissetmezdim," demiş ve annesine bu konularda mektup yazmaktan vazgeçmişti. Cemiyetteki arkadaşlarıyla da tam anlaşamıyordu. Ne yapılacağına dair kararsızlık sürerken arkadaşları Türklük meselesini öne çıkarıyorlar. Kendilerini hürriyet isteyen diğer gruplardan böyle ayırıyorlardı. Hikmet Bey ise Osmanlı kimliğinden genç subaylar gibi bir çırpıda soyunup Türk kalmayı beceremiyordu. Onu Osmanlı'ya bağlayan kökler sandığından da kuvvetliydi. "Dünyada olabilecek en kötü durumdayım," demişti Osman'a bir doktorun tonlaması sesiyle. Kendi acılarını heyecan duymadan, onları saklamaya, iyileştirmeye ya da çare bulmaya uğraşmadan benimsediği, bir yabancının hayatını yaşar gibi yaşadığı günlerdi o günler. "İstediğim her şeye sahiptim. Aşık olduğum kadın karımdı. Ulaşmak istediğim gayeyi şiar edinmiş bir cemiyetin azasıydım ama ikisiyle de sahici bir ilişkim yoktu. Karım duygularımı, teşkilatım görüşlerimi paylaşmıyordu. Her şeyi olan ama sahip olduğu hiçbir şeyi kullanamayan bir insan durumundaydım. Artık neyin hayalini kuracağımı bile bir her gün sahneye çıkmak zorunda olan bir oyuncu gibi rolünü hiç aksatmadan oynuyor, karısının kocası, teşkilatının azası olarak üzerine düşeni yapıyor, belki de vaziyetin bir gün düzelebileceğine dair içten içe taşıdığı bir ümidi böylece hep ayakta tutmaya çalışıyordu. Çünkü başka türlü yaşamaya devam etmesi çok zorlaşacaktı. Fikir aykırılıklarına rağmen teşkilatın verdiği görevleri aksaksız yerine getirip tartışmalara da ümidi azalmasına rağmen tuhaf bir şekilde eskisinden de ateşli katılıyordu. Haziran'ın başında teşkilatın emri üzerine manastıra Cevat Bey ve arkadaşlarıyla buluşmaya giderken, yolda aldığı Asır gazetesinde okudu Reval buluşmasının haberini. Rus İmparatoruyla İngiltere Kralı Reval kentinde buluşmuşlardı. Osmanlı'yı taksim planları yaptıklarını dünya alem biliyordu. Haber Makedonya'da bomba gibi patladı. Manastır'a geldiğinde Cevat Bey ile arkadaşlarını heyecan içinde buldu. Artık harekete geçmeliyiz diyorlardı. Yoksa çok geç kalacağız. Derhal Merkezi Umumi'nin toplanmasına kararlaştırdılar. Merkezi Umumi uzun ve heyecanlı bir toplantı yaptı. Sert tartışmalar oldu. Sonunda Avrupa devletlerinin Manastır'daki konsolosluklarına bir layiha gönderilmesine karar verildi ve bir bildiri yazıldı. Çeşitli defalar düzeltilen bildiri sabaha karşı son halini almıştı. Avrupa'nın Makedonya'daki son 4 senelik ıslahat tecrübeleri hiçbir olumlu sonuç vermemiştir. Büyük devletler de bunu itiraf ediyorlar. Ama gene faydasız kalacağına inandığımız yeni tedbirler peşinde koşuyorlar. Cemiyetimiz ise faydasından ziyade zararı dokunacak olan müdahalelerle değil, İslam ve Hristiyan da tek vatandaşların el birliğiyle ve bunların kendi vatanlarını yabancı müdahalelerden koruyarak, hepsinin siyasi ve şahsi hürriyetini şimdiki idarenin istibdadından, zulmünden kurtarmak davasındadır. Avrupa muhtar ve müstakil bir Makedonya yaratmak istiyor. Halbuki Makedonya, Osmanlı Devleti'nden ayrılamaz. Avrupa'nın Makedonya diye ayırmak istediği 3 vilayetin talihi, devletin diğer 27 vilayetinin talihinden ayrı olamaz. Makedonya'ya ait olmak üzere alınan tedbirlerin hepsi birer ölü doğmuş çocuk gibidir. Bildiri Rusya'nınki dışında bütün konsolosluklara dağıtıldı. İttihat ve Terakki ilk kez siyaset sahnesine fiilen çıkıp siyasi bir adım atıyor, Osmanlı'yı İstanbul'daki padişahın dışında temsil edecek bir güç daha olduğunu dünyaya ilan ediyordu. "Heyecan içindeydik," demişti Cevat Bey. Ne yana yürüneceği o bildiriyle birlikte ortaya çıkmıştı. Hayatımızı ortaya koymuştuk ama kimsede korku yoktu. Belki biraz endişeliydik ama duyduğumuz memnuniyet daha fazlaydı. O güne dek kendisi için tek tehdidin İstanbul'daki biraderini tahta çıkarmaya yönelik bir hareket olabileceğini sanan ve muhalif gördüğü herkesi İstanbul'un dışına süren padişah, ilk kez Makedonya'da ciddiye alınması gereken bir hareketin tomurcuklandığını anladı ama hala gerektiği kadar ehemmiyet vermiyordu bu yeni cemiyete. Paşalarının bu işin üstesinden gelebileceğini düşünüyordu. Sadrazamı çağırtıp direktiflerini verdi. "Hemen Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey'e emir veriniz. Bu kendini bilmez adamları derdest etsin. Üçüncü ordudaki küçük rütbeliler üzerinde de devletin gücünü gösterecek bir disiplini derhal sağlayın. Her yanda bu adamlar takip edilecek ve devleti aleyhine çalışanlar derhal tevkif edilecek. Sadrazam gittikten sonra bir köşede oturan Reşit Paşa'ya döndü. Gördün mü doktor? Kendi subaylarımız Bulgar komitacılarından beter çıktı. İki paralık akıllarıyla devletin siyasetine nizamat vermeye, padişaha baş kaldırmaya cüret ediyorlar. Ben onlara evlatlarım derken onlar bana ihanette bir an tereddüt etmiyorlar. Reşit Paşa padişahı yatıştırmaya çalıştı. Belki de Rus İmparatorluğuyla İngiliz kralının Osmanlı'yı taksim edecekleri dedikodusunu duyunca infiale kapılıp hadlerini aştılar sultanım. Teessürleri onları şaşırtmış olabilir. Padişah yatışacak gibi değildi. Ben onları teessür duysunlar, infiale kapılsınlar, isyankarlık etsinler diye mi subay yaptım? Onların vazifesi devletlerini ve padişahlarını korumak, kendilerini padişahın yerine koymak değil. Hayır, hayır Nazım Bey, derhal bu adamları yakalamalı. Her subay teessüre kapılıp devleti kendi idare etmeye kalkarsa bu devletin sonu ne olur doktor? Sorarım sana, ne olur? Padişah düşündükçe dehşete kapıldı. Her gün tedbirleri sıkılaştırmaları için Selanik'e emirler yağdırıyordu. Üçüncü orduda padişah yanlısı subaylar, ittihatçı olduğundan şüphelendikleri subayları göz hapsine almışlardı. İttihatçılar da padişah yanlılarını izliyorlardı. Askeri karargahlar, birlikler, polis teşkilatı, hafiyeler, ittihatçılar, iktidar kavgasında taraf olan herkes tedirgindi. Herkesin herkesten şüphe ettiği günlerdi. İttihatçıların üstündeki baskılar artıyor, Selanik Merkez Komutanı Nazım Bey şehirde dehşet estiriyor, otelleri, gazinoları, sokakları adamlarıyla sürekli tarassut altında tutuyor, şüphelendiklerini tutuklatıyordu. Cemiyetin önde gelenleri tuğla fabrikasının arka tarafındaki küçük evde toplandılar. Bu baskıyı kıracak bir hamle yapmaları gerektiğini, yoksa 3. ordudaki taraftarlarını kaybedeceklerini biliyorlardı. Hem saraya hem de ordudaki kararsız subaylara güçlerini göstermek zorunda olduklarının farkındaydılar. Talat Bey her zamanki köy ağası haliyle sordu. Ne teklif ediyorsunuz arkadaşlar? Birkaç kişi aynı anda cevap verdi. Nazım Bey'i vuralım. Gücümüzü göstermek için başka çare yok. Ondan sonra da padişah yanlısı memurlarla subayların önde gelenlerinden bir kısmını temizleyelim. Bütün gözler Yüzbaşı Enver Bey'e döndü. Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey, ittihatçıların liderlerinden olan Enver Bey'in ablasının kocasıydı. Genç yüzbaşı da zaten Nazım Bey'in evinde kalıyordu. Enver Bey hiç tereddütsüz tamam dedi. Tek bir kelimeyle ablasının kocasının ölümüne izin vermişti. Her sabah birlikte kahvaltı ettiği adamın idam kararını imzalıyor, onu kendi elleriyle ölüme gönderiyordu. Cemiyetin verdiği idam hükmünü kimin infaz edeceği de uzun uzun tartışıldı. Sonunda Mülazım Mustafa Necip'in Nazım Bey'i vurması kararlaştırıldı. Karargahın kapısında bekleyip vuracaktı. Ertesi sabah Nazım Bey evinden çıkmadı. Bir gün ertelediler idamı ama Nazım Bey ondan sonraki 3 günde evden çıkmayınca sessiz bir şüpheyle sarardı herkesin yüzü. Açıkça söylenmiyordu ama herkes Enver Bey'in akrabalık hatırına cemiyete ihanet edip etmediğini merak ediyordu. Hüseyin Hikmet Bey de bütün ittihatçılar gibi huzursuzdu. Verilen idam emrinin yerine getirilememesi herkesin hayatını tehlikeye atıyordu. Artık cemiyetin yöneticileri her gece başka bir evde kalıyorlar, bir baskına uğramaktan korkuyorlardı. Taburundan izin alarak manastırdan Selanik'e giden Cevat Bey ile Hikmet Bey'in de katıldığı yeni bir toplantı yapıldı. Enver Bey toplantıda yoktu. Kararı vermek çok kısa sürdü. Nazım Bey evinden çıkmadığına göre onu bu akşam evinde vuracağız. Aksi takdirde hem cemiyetin geleceği muhataraya girecek hem de bizim kellelerimiz. Mülazım İsmail Can Bolat Bey ile Mülazım Mustafa Necip Bey Selanik komutanını öldürmekle görevlendirildiler. Karardan hemen sonra teşkilatın güvenilir arabalarından biri çağrıldı. İki genç mülazım yola çıkmak için hazırlandılar. Tabancalarını, şarjörlerini bir daha kontrol ettiler. Tam onlar yola çıkacağı sırada biri, Cevat Bey de onlarla gitsin. Kendisi tabiptir. Belki gerekir. Mülazımlar içeri girdiğinde onları arabada bekler, dedi. Teklif derhal kabul gördü. Padişahı nasıl düşüreceksiniz diyen kardeşine tabancasını göstererek, silahla diyen Cevat Bey, sanki yıllarca önce söylediği o sözünün bedelini öder gibi aslında pek tasvip etmediği ama o sırada başka bir çare de olmadığına inandığı suikastlerden birine katılmak zorunda kaldı. Yola çıktılar. Yol kenarlarındaki yabani manolyaların pembe beyaz çiçekleriyle açtığı, gül kokan sokaklardan hiç konuşmadan geçtiler. Mustafa Necip ellerini ovuşturuyor, Can Bolat yüzünü asmış önüne bakıyordu. Cevat Bey, genç mülazımlar ne düşünüyordu bilemem ama ben bir insanı öldürmeye gittiğimizin şiddetle farkındaydım, demişti. Arabada ölümün ağırlığı hissediliyordu. Sanki ölüm, Ege sıcaklığının Selanik sokaklarına bastırdığı o bunaltılı yaz günü onların arasında oturuyordu. Kurban mı yoksa cellat mı olacaklarını kestiremiyorlardı ama çıktıkları bu yolculuk hepsinin hayatını değiştirecekti. Bunu biliyorlardı. Sıcağa rağmen üşüyordum demişti Cevat Bey. Korkmuyordum ama içim ürperiyordu. Kaldırımlarda yürüyen insanlar bana bir başka alemin insanları gibi gözüküyorlardı. Onlardan, onların dünyasından koptuğumu, ayrıldığımı hissediyordum. Askeri tıbbiyeden mezun olduğu gün, insanların hayatını kurtaracağına yemin etmiş bir doktor olan Cevat Bey, mesleğiyle şu andaki yolculuğunun amacı arasındaki tezattan da huzursuzdu. Yanındaki mülazımların hissetmediği bir duyguyu, utancı hissediyor, bu duyguyu kutsal bir gayeye ulaşmak için başka bir yol olmadığına kendini ikna ederek bastırıyordu. Araba Nazım Bey'in konağının önünde aniden durunca üçü birden içlerinde bir şeyin sanki bir yere hızla çarpmışlar gibi sarsılıp titrediğini hissettiler. O an gelmişti. Cevat Bey'e, "Siz arabada bizi bekleyin," diyen İsmail Can Bolat Bey, Mustafa Necip Bey'e de çok kısa olan suikast planını anlattı. "Sen pencerenin kenarında beklersin, ben onu aşağıdaki odaya çağırtırım. İçeri girdiğini görünce pencereden ateş edersin." Bahçe kapısında duran arabanın arka camından kendini göstermemeye çalışarak bakan Cevat Bey, iki genç mülazımın sert adımlarla bahçedeki çakılları çatırtatarak yürüdüklerini, konağın kapısındaki nöbetçi çavuşla konuştuklarını görünce tabancasını çıkartıp her ihtimale karşı kucağına koyarak arkasına yaslandı. Çavuş karargahta çalışan mülazım İsmail Can Bolat Bey'i tanıyordu. "Kumandan Bey'e imzalanacak evrak getirdim," deyince hiç kuşkulanmadan onu içeri alıp çalışma odasına soktu. Mustafa Necip Bey dışarıda kaldı. Can Bolat Bey çavuş odadan çıkarken arkasından seslendi. "Enver Bey'e de haber ver gelsin. Kumandan Bey'i beklerken ona bir şey söyleyeceğim." Enver Bey odaya girip de İsmail Can Bolat Bey'i görünce ne olduğunu tahmin etti. İsmail Bey yavaşça yanına yaklaşıp pısıldar gibi konuştu. "Cemiyete karşı en büyük vazifeyi ifa edeceğiniz vakit gelmiştir Enver Bey." Enver Bey başını sallayıp "hay hay" diye mırıldandı. O sırada çavuş içeri girdi. "Kumandan Bey evrakı yukarı istiyor efendim. Sizi de yarın sabah karargahta görecekmiş." İsmail Can Bolat Bey şüpheyle baktı Enver Bey'e. Elini tabancasının üzerine koyup yanına giderek çavuşun duyamayacağı bir biçimde fısıldadı. "Onun şimdi bu odaya gelmesi lazımdır. Gidin ne yaparsanız yapın onu getirin. Bu vatanınıza karşı da borcunuzdur." Enver Bey yukarı kata harem bölümüne çıkarak eniştesinin yanına gitti. "Bir subayı bekletmek ayıp olur enişte. İnip bir görüşün. Zaten kısa sürer. Genç bir subay üzülür görüşmezseniz," diye aşağıya inmeye ikna etti. Nazım Bey kayınbiraderinin kendisini ölüme götüreceğini hiç ihtimal vermediğinden onu kırmayıp aşağıya indi. İsmail Can Bolat Bey'in beklediği odaya girdi. "Ver bakalım evrakı Mülazım Bey, imzalayalım. Neymiş bu böyle ehemmiyetli olan?" diyerek çalışma masasına doğru yürüdü. İsmail Can Bolat Bey öldürmeye geldiği adamı karşısında görünce birden ne yapacağını kestiremeyerek şaşkınlaştı. Çocukluğundan beri gördüğü askeri terbiyenin etkisiyle idam mahkumunun karşısında hazır ola geçti. "Sizi rahatsız ettim beyefendi, evrakı takdim edecektim," diyerek elindeki kağıtları Nazım Bey'e uzatırken bir yandan da Mustafa Necip Bey'in ateş etmesini bekliyordu ama tabanca bir türlü patlamıyordu.